Ayrım 5, sayfa 35. Catelyn omuzların üzerinde inanılmaz bir yük hissediyordu. 9 hafta beklemeye dayanamayacaktı. Ama yine de onunla Jane Truman'ın ilgilenmesini istiyordu. Aslında ameliyatı hangi doktorun yapacağının hiçbir şey değiştirmeyeceği konusunda da ikna olmuştu. Catelyn başka yerlerde de kanser bulacaklarına emindi. Bunu için için hissediyordu. Hiç şüphesi yoktu. Tekrar Janet'i aramayı denedi ama telesekreteri çıkar çıkmaz telefonu kapadı. Uykusuz geçen bir geceden sonra 9 Mayıs'ta ameliyat olmak üzere Doktor Cooperman'dan randevu aldı. Ama ertesi gün Ellen arayıp son dakika birisinin randevusunu iptal ettiğini söyledi. Gelecek pazartesi, 6 gün sonra. Bu arada ameliyat öncesinde anestezi uzmanı ve bir hemşireyle görüşmek üzere Boston'a gelmesi gerekiyordu. Ayrıca gelirken kendi dahiliye uzmanından da bir sağlık raporu alması gerekiyordu. Ellen, Catelyn sanki saç kestirmek üzere randevu almış gibi ses tonuyla konuşarak "Görüşmek üzere Bayan Levin," dedi. Catelyn söylenenleri not aldı ve ahizeyi biraz fazla sert kapattı. Bugün şanslı günümdeyim herhalde. Arabayla okula giderken birden içinde bir öfke hissetti. Bu öfke neden olan şeyleri bir saydı. Kanser olduğu için, uyuyamayacak kadar korktuğu için ve hayatı karmakarışık bir hal aldığı için kızgındı. Üstelik tüm bu yazıda mahvolacaktı. Tam da zamanıydı sanki, dedi kızgın bir şekilde. Halbuki Gloucester'da yaz ayları kışın tüm üzüntüleri unutturabilirdi. Tıpkı o haplar gibi. Neydi? Amnestik, diye mırıldandı. Cape Ann'de geçirilen yaz ayları Ocak ayının insanını gafil avlayışını, Şubat'ın acımasız soğuğunu, Mart'ın mutsuzluğunu ve ışığın geri döndüğü ama rüzgarın insanı hala arkadan bıçakladığı Nisan ayının son hayal kırıklığını toptan silerdi. Mayıs'ta her yerde kuşlar olurdu. Haziran sonunda kumsal gülleri çiçek açar ve süpermarketler güneşten sersemlemiş tatilcilerle ve onların cips ve limonata dolu market arabalarıyla dolup taşardı. Haziran'da her dalga, kaya ve martı parlar, gökyüzü her gün ayrı bir güzel olurdu. Ama ben bunun tadını çıkaramayacağım, diye düşündü Catelyn acı acı. Ameliyat edilen yerin etrafı temiz çıkmayacak. Kanser hücrelerinin oraya da yayılacağını görecekler. Tekrar ameliyat, radyasyon, kemoterapi ve kim bilir daha neler olacak. Doğru dürüst oturacak halim kalmayacak ve hep midem bulanacak. Yabani otları temizleyecek veya çiçek ekecek enerjim kalmayacak, dedi kendi kendine. Catelyn evin arkasındaki dik kayalık köpeği çok severdi. Catelyn çocuklar büyürken bu çalılıklarla kaplı izbe yeri doğanın bozulmamış bir parçası olarak kabul etmiş ama çocuklar büyüyüp de evden ayrılınca eskimiş toprağı kahve tortusu ve gübreyle takviye etmişti. Şimdi hemen hemen her yerde çiçekler vardı. Tepelik kısmının üzerinde bulunan 10 tane granit taşın etrafında ve aralarında zambaklar vardı. Birkaç yıl önce Buddy, tepede kalan kısımlara ulaşabilsin diye biraz kiraz toplayanların kullandığı aletten kiralamıştı. Catelyn de üst kısımlarda büyükçe bir alana sarı Stella Dora zambakları ekmişti. Ve bunlar yaz boyunca çiçek açmıştı. Dipnot: Stella Dora, sarı ve turuncu renklerde hafif kokulu bir çeşit zambak. Bu yaz hiçbir şey ekmeyecekti. Ne yeni bir zambak, ne de yeni bir domates. Hiçbir şey. Park yerine vardığında öfkeden köpürmüştü artık. Kahretsin, diye bağırdı. Her şeyin canı cehenneme. Arabanın koltuğuna yaslandı ve okula girip yapacağı işleri düzenleyip müdüre haftanın geri kalan kısmında gelemeyeceğini söyleyebilmek için sakinleşmeye çalıştı. Müdür kolunu onun omzuna dolayıp işlerini halledene kadar gelme, dedi. Müdürün yüz ifadesini gören Catelyn onun ne söylemek üzere olduğunu anlamıştı. Kız kardeşim de göğüs kanseriydi. Eve varınca olanları anlatmak üzere Buddy'yi aradı. Sonra Hal ve Jack'i aradı. Tıp merkezlerini arayıp oradaki görevlilerle konuştu. Size cuma günü için randevu verebiliriz ama uzunca bir süre beklemek zorunda kalabilirsiniz, dedi dahiliye uzmanının sekreteri. Yanınıza kitabınızı getirin. Catelyn bir bekleme odasından diğerine geçti ama kitap da okuyamıyordu. Tırnaklarının kenarındaki etleri koparırken bir yandan da Doktor Truman'la randevusunu iptal eden kadına ne olduğunu düşündü. Grip mi olmuştu? Daha iyi bir cerrah mı bulmuştu? Yoksa bir müdahalede bulunmadan ölmeyi mi tercih etmişti? Diye olasılıkları gözden geçirdi. Son durağı anemi testi yaptırmak üzere gittiği laboratuvarda. Laboratuvarın önünde bekleme odasındaki sessizlik bir çocuğun şiddetli feryadıyla bozuldu. Etrafındaki sandalyelerde oturan yetişkinler birbirlerine gülümseyip başlarını salladılar. Zavallıcık, dedi Catelyn'in yanında oturan kadın. Deni ağlamamıştı. Araba çarptığında bilincini kaybetmişti. Sonrasında boğazına bir tüp takılmıştı. Pat Catlin'e oğlunun aldığı ilaçlar, amnestik sayesinde hiçbir acıyı ve yapılan operasyonu hatırlamayacağına dair yeminler etmişti. Buddy ve Catlin ameliyattan önceki pazar akşamını Boston'da hastanenin yakınlarındaki bir motelde geçirdiler. Yatakları dona çekmiş bir göl kadar sert ve düzdü ama yine de bir şekilde uyumayı başardılar. Ve ameliyathaneye vaktinde gidebilmek için gün ağarır ağarmaz kalktılar. Binadan içeriye adımını atar atmaz Catlin kendini üzerinde ameliyat önlüğüyle bir sedyenin üzerinde ürpermiş bir vaziyette yatarken buldu. Öyle korkuyordu ki titriyordu ve dudakları neredeyse morarmıştı. Bunun üzerine anestezi uzmanı serumu takarken hafif bir sakinleştirici isteyip istemediğini sordu. Catelyn korkaklığından utanmıştı ama yine de evet dedi. Kendisiyle aynı teşhis konan ama bir yıl sonra metastaz yapan göğüs kanseri yüzünden ölen kadının hikayesini Fiona mı yoksa Matt mi anlatmıştı? Ameliyat öncesinde Buddy hiç konuşmadan yanında oturmuş ve nefesini tutup durmuştu. Catelyn ona nefes almayı unutmamasını tembihlemeyi düşünmüş ama bunları söyleyecek gücü kendinde bulamamıştı. Yeşil perdelerin arkasında yatarken Pat'in hastanedeki son gününü hatırladı. Kız kardeşinin nefesinin kötü ve metalik kokusu, şişmiş ve solgun yüzünü, acı dolu ifadesini. Sonra Pat'in tabutundaki hali, ne kadar huzurlu görünüyor değil mi demişti yaşlı rahibeler. Ama Catelyn dehşete kapılmıştı. Yeşil limon rengindeki polyester elbiseyi kim seçmişti? Bir oda dolusu yabancının gelip bakıp sonra da huzurlu göründüğünü söyleyip Patty'yi kim böylesine rüküş bir hale getirmişti diye düşünmüştü. Anılara ameliyat öncesinde bekletildiği odanın parlak ışığına ve soğuğuna gözlerini kapadı. Bu odayı neden bu kadar soğuk tutuyorlardı? Yeşil ameliyat giysileri içinde irice bir cine dönüşen Doktor Truman içeriye girdi. Doktor Catelyn nefesini yanağında hissetsin diye yanına çömelmiş, Catelyn kolunda onun sıcak elini hissetmişti. Catelyn söylenen şeyleri gülümsedi ama dikkatini veremedi. Sakin bir sesti. Peki doktor dedi Catelyn. Ya da en azından öyle dediğini zannetti. Doktor ortadan kayboldu. Buddy onun elini öptü ve Catelyn daha aydınlık ve daha soğuk bir odaya getirildi. Çarşafların altında ürperdi. Bir ses ona üç kez nefes almasını söyledi. Ondan sonrasını da hatırlamıyordu. Perdeli başka bir bölümde mavi plastik bir leğene kusarak uyandı. Kara ipli bir hemşire onu omzundan tutuyordu. Tamam hayatım, şimdi kendini daha iyi hissedeceksin. Catelyn'in ağzının içini naneli bir bezle sildi ve kocanı görmeye hazır mısın diye sordu. Buddy yüzünde kocaman bir gülümsemeyle içeri girdi. Doktor Truman'ın çok iyi olduğunu söyledi. Kendini hazır hissettiğin anda eve gidebilirmişiz. Catelyn başını salladı ve kusmanın verdiği yorgunluğu atmak için kısa bir süreliğine gözlerini kapadı. Ama epey sonra bir hastane yatağında uyandı. Odayı bir tek sıkı panjurların arasından sızan hafif bir ışık aydınlatıyordu. Göğsünün üzerindeki bandajı ve bandajın altındaki belli belirsiz acıyı hissederek kıpırdandı. Buddy, kocası yanındaki koltukta uyuyakalmıştı. Efendim dedi yerinden zıplayarak. Artık eve gidebiliriz. Bir hasta bakıcı, Catelyn'in yataktan kalkmasına yardımcı oldu ve onu tekerlekli iskembeye bindirip dışarı çıkardı. Eve dönüş yolunda pek konuşmadılar ve ikisi de yorgunluktan üzerlerindeki giysileri bile çıkarmadan kendilerini yatağa attılar. Doktor Truman sabah arayıp Catelyn'e nasıl olduğunu sordu. Patoloji raporunu görüşmek üzere gelecek pazartesi buluşacaklardı. Endişelenme dedi Doktor Truman. Aptalca bir laftı ama Catelyn bunu söylediği için onu affetmeye çalıştı. Bu süre içinde Catelyn endişelenmekten başka bir şey yapmadı. O hafta okullar tatildi, yağmur yağmıştı. Telefon çaldı. Çocuklarına iyi olduğunu söyledi. Mac ve Fiona'ya da ona tart getiren kapı komşusu Louisa'ya da aynı şeyleri tekrarladı. Neler hissettiğini soran olduğunda beklemenin zor olduğunu kabul ediyordu ama damardan ilaç verirken oluşan çirkin morluklardan veya ameliyat yerinin her sızlayışında ne kadar korktuğundan bahsetmiyordu. Ter içince çarşaflar kollarına ve bacaklarına dolanmış bir halde uyandığından oğullarının evlendiğini veya torunları olduğunu hiçbir zaman göremeyeceği düşüncesini bir türlü alışamadığından bahsetmiyordu. Buddy Catelyn'in seveceğini düşündüğü filmler alıyordu. Akşam yemeğinde mısır ve meyve yiyip pek de komik bulmadıkları son dönem komedi filmlerini arka arkaya izliyorlardı. Buddy'nin ısrarı üzerine kalabalık bir alışveriş merkezinde uzun bir yürüyüş ve White Horse lokantasında kısmen sessiz geçen bir akşam yemeğiyle geçen hafta sonunun ardından sonuçları almak üzere Doktor Truman'ın odasından içeri girdiler. Doktorun yüzü gülüyordu. Haberleri iyi Catelyn, daha iyi olamazdı. Ameliyat bölgesinin çerçevesindeki dokular temiz çıktı. Başka hiçbir yerde de kanser hücresine rastlanmadı. Catelyn'in dosyasına baktı. Elbette aile öykünü göz önünde bulundurup daha dikkatli davranmak istiyoruz. Radyasyon tedavisinden sonra her 6 ayda bir kontrolden geçmen gerekiyor. Ama durum iyi görünüyor. Şunu da bilmeni isterim ki ameliyat hastalığının kız kardeşinkinden tamamen farklı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Doktor dosyayı kapatıp radyasyon tedavisinden bahsetmeye başladı. Ama Catelyn artık dinlemiyordu. Kulakları zonkluyordu. Bir an için bayılacağını düşündü. Ölmeyecekti. En azından bu yaz yaşayacaktı. Ölmeyecekti. Radyoterapiyi burası yerine eve daha yakın bir yerde görmesi sorun olmaz herhalde diye sordu Buddy. Neyse ki Buddy söylenenleri dinliyor ve dükkanda siparişleri almak için kullandığı küçük bloknotuna notlar alıyordu. Catelyn konuşulanları dinliyormuş gibi davranmaya çalıştı. Ama o sırada yaz mevsimini yaşayabilecek olmanın mutluluğuyla doluydu. Işık, bahçe, kumsal. Şükürler olsun Tanrım diye içinden geçirdi. Doktor Truman, Beverly yakınlarında yeni açılan bir klinikteki radyasyon onkoloğunu önerdi. Doktor muhtemelen tedaviyi anlatırken body notlar alıyordu. 6,5 hafta boyunca her gün. Saçlarım dökülmeyecek, kusmayacağım, rengim de sararmayacak ve pet gibi ölmeyeceğim diye düşündü. Doktor dikiş izine bakıp çabuk iyileştiğini söylerken beni bağışla pet diye sessizce yalvardı. Arabaya giderlerken Buddy radyoterapileri okullar kapanınca başlatıp yazın sona erecek şekilde araya ayarlayabileceklerini söyledi. Catelyn bu arada ameliyatın yorgunluğunu üzerinden atmış olurdu. Buddy onun için kliniğe giden en kısa yolu haritadan bulup işaretlerdi. Ağustos başında tedavi bitmiş olurdu ve yazın bir kısmı da ona kalmış olurdu. Eylül geldiğinde dinlenmiş, bir şekilde okula yeniden başlamaya hazır olurdu. Catelyn eve varana dek neredeyse hiç konuşmadı. Nasıl oldu da bundan kurtuldum diye düşündü. Neden Pet kurtulamadı da ben kurtuldum? Özür dilerim Pet, ölmeyi hak etmedin. Tanrım beni affet ama yaşadığıma seviniyorum. Sen de beni affedeceksin değil mi Pet? Dedi kendi kendine. Şehirden çıkmak üzerelerdi. Son alışveriş merkezlerinin ve apartmanların önünden geçtiler. Daha sonra yeşermek üzere olan ağaçlardan başka bakacak bir şey kalmamıştı. Catelyn pencereyi indirdi ve derin bir nefes alıp gelecek sonbaharda okulda olmayı ne kadar çok istediğini düşündü. Daha önce öğrencisi olan birkaç kişinin çocukları anaokuluna başlayacaktı. Geçen ayki okul çayında Sue Ellen Perlon'un kızı Jasmine'le tanışmıştı. Kocaman siyah gözleri olan harika bir kızdı. Alex Maso da tıpkı babası gibi hareketli görünüyordu. Ama Catelyn ona da kitapları sevdireceğini hissediyordu. O sırada neredeyse eve varmak üzerelerdi. A nokta Piat Andrew Köprüsü'nde gelmişlerdi bile. Arabayla eve dönerlerken Helvecek köprünün adını kim daha fazla söyleyecek diye yarışıyorlardı. A nokta Piat Andrew dedi Buddy gülümseyerek. A nokta Piat Andrew, A nokta Piat Andrew, A nokta Piat Andrew, A nokta Piat Andrew. Kaç kere oldu anne diye sordu kocası oğullarının her seferinde sordukları gibi. Öğlen güneşinde okyanus yükselmiş ve pırıl pırıl parlıyordu. Torunlarını görebilme ihtimali vardı. Ne olur Tanrım. Bir an için gözlerini sıkıca kapadı. Lütfen ve de teşekkürler dedi içinden. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Stella Dora. S T E L L A D O R A. Whitehorse. W H I T E H O R S E. Suelen Puello, S U E E L E N P U E L O. Alex Maso, A L E X M A C E O. Piat Andrew, P I A T T A N D R E W.